Kutsal İsyan 1, sayfa 223, 15. ayrım. İhtilal Komitesi. Çok ihtiyatlı olan çok iş başaramaz. Schiller. Mustafa Kemal'in güvendiği en yakın arkadaşı Ali Fethi Bey tutuklanıp Harbiye Nezaretinin arkasındaki Sarıtaş binaya, yani meşhur Bekir Ağa bölüğü denen siyasilere ayrılmış hapishaneye tıkılınca işlerin adam akıllı sarpa sardığını anlatmıştı. Ali Fethi Bey'in tutuklanış haberini karısı Galibe Hanım, Salih Fansalar'ın evinde oturan Mustafa Kemal'e korku ve heyecan içinde getirmişti. Gözleri yaşlarla perdelenmişti zavallı kadıncağızın. Mustafa Kemal bu haberi alınca gerçekten ürkmüştü. Şu yüzden ki son günlerde durmaksızın onunla birbirlerine taşınmışlar, en tehlikeli konular üzerinde uzun uzun konuşup dertleşmişlerdi. Arkalarında hafiyelerin dolaştığına ve sık sık rapor edildiklerine hiç kuşku yoktu. Bu en yakın arkadaşının gitmesi sıranın kendisine gelmiş olduğunu göstermiyor muydu? Artık kendisinin de tehlikeli adamlar arasında sayıldığına inanıyordu. Artık ya hep ya hiç demenin zamanı gelmişti. Yalnız Salih Fansalar'ın konukseverliklerini kötüye kullanmamak için başka serbest bir ev bulmak gerekiyordu. Cemal Paşa'nın satmış olduğu atlarının bedeli olan 5000 altın henüz Karagün dostu olarak ona yardımını kesmemişti. Ordu kumandanlığı maaşıyla tahsisatını da her ne halse henüz kesmemişlerdi. Birçok paşalar da yakalanıp apar topar Malta Adası'na sürülmüşlerdi. Artık kendini duvara dayanmış, savunmanın en korkunç kertesindeki bir insan gibi görüyordu. Yine de Alman savaş teoricileri gibi en iyi savunmanın taarruz olduğuna inanıyor ve sinirlerinin gücünü bu hedefe göre geriyordu. Artık çalışmalarını daha çok genişletmek ve sistemli bir hale getirmek istiyordu. Talat ve Enver Paşalar döneminde olduğu gibi yıkıcı kimi propagandalarla yetinmek zamanı çoktan geçmişti. Bunun için de daha serbest ve korkusuz çalışabilecek bir ev tutmanın zorunluluğu kendini göstermişti. Akaretler'deki annesinin 76 oğlu evi bu işe hiç elverişli olmadığı gibi Salih Fansa'nın evi de uygun değildi. Bu konuksever ailenin de başını nara yakma hakkı yoktu. Evet, yine en iyisi cadde üzerinde herkesin gözü önünde büyüyecek bir eş kiralamalıydı. Şişli'de Büyük Cadde'nin sağ yanında cumbalı kocaman 3 katlı bir ev Mustafa Kemal'in pek hoşuna gitti. Hemen sahibi Madam Kasapyan'dan burayı olduğu gibi kiraladı. Artık rahattı. Kapıdan girilince sağ yandaki küçük odayı çalışma odası yapmış, ikinci kattaki yine caddeye bakan büyük salonu eş dostla oturup konuşmak için kabul salonu haline getirmişti. Bu salonun karşısında küçük bir oda vardı ki bunu yatak odası olarak tertiplemeye uygun bulmuştu. Yukarı kata gelince burası şimdilik boştu. Gerekince buraya da annesiyle kız kardeşini yerleştirmeyi düşünüyordu. Mustafa Kemal Şişli'deki evi tuttuktan sonra bir uğurlu haber de almıştı. Yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne tıkılan Fethi Bey ansızın yine koyverilmişti. Mustafa Kemal buna gerçekten çok sevinmişti. Şu yüzdendir ki bir zamanlar hep ikinci, üçüncü derecedeki ufak tefek kişilerle düşüp kalkıyor. Bunlarsa onun iradesinde gedikleri açmaya çalışmaktan başka bir işe yaramıyorlardı. Fethi Bey hapisten kurtulur kurtulmaz yeni evinde gelip onu buldu. Uzun uzun sarılıp öpüştüler. Fethi Bey hem güvenilir hem sevilir eski bir dost, bir fikirdaş, hem de birinci sınıf siyasilerden ve insanlardan biriydi. İnsan böyle arkadaşlarla nereye gittiğini bilebilirdi. Yalnız Mustafa Kemal çok güvendiği sayılı dostları bir yana devrin, her tip insanıyla konuşup görüşüyor. Böylece orduda uzaktan kaldığı zaman gözünden kaçmış olan her şeyi öğrenip anlamaya çalışıyordu. Böylece konuşup görüştükleri arasında eski İttihatçılar, Hürriyet ve İtilafçılar, işgal ordularıyla el ele ve iç içe çalışanlar vardı. Bunlar hiçbir şey vermiyor, sadece alıyor, topluyor, biriktiriyordu. Bütün bunlar arasındaki gerçek sırdaşlardan biri de İsmet Bey'di. Mustafa Kemal bu gibi pek nadir sırdaşlarıyla konuşarak şu sonuca varmıştı. Vahidettin'i öldürmek, hükümeti düşürmek, bu iki iş yapılmadıkça hiçbir ciddi işe el atılamazdı. Ne var ki iş burada da çatallaşmaktan kurtulamıyordu. Düşman topları ve süngüleri karşısında hangi hükümet kurulabilir, kurulsa bile ne gibi bir iş görebilirdi? Mustafa Kemal bu temaslarında birçok saf ve temiz yurtseverlik gösterileriyle karşılanıyor, birçok adamcağızın gerçekten yaslı anavatan için işten gözyaşı döktüğünü görüyordu. Ne var ki bu bütün aksayan iradesinden yoksun duygulanmalar romantik bir kadın şefkatinden ileri geçmiyordu. Bunlardan başka bir tip daha vardı ki sadece eski politikacılık damarları atarak konuşuyorlar ve sözlerinde demagojiden başka bir şey sezilmiyordu. İşte bütün bu kalabalık tanıdık arasından ancak güvenilir 3 kişi bulabilen Mustafa Kemal bir gün Şişli'deki evde orta kattaki caddeye bakan büyük salonda bunlarla baş başa verip bir ihtilal komitesi kurmak istedi. Kendisi Ali Fethi Bey, Rauf Bey ve İsmail Can Bolat Bey bu komitenin temeliydiler. Salonun ortasındaki büyük masanın başına otururlarken hepsi birer anarşist ve nihilist gibi coşkundu. Bu komite Makedonya komitacılığının korkunç fikir ve silahlarını düşman çizmeleri altında çiğnenen vatan ve milletin uğruna kullanacaklardı. Yapılacak işler harıl harıl konuşuluyor, komitenin programı hazırlanıyordu. Masanın üzeri kahve fincanları ve salonun havası mavi sigara dumanlarıyla doluydu. Mustafa Kemal sigaralarını birbiri ardınca yakıyor ve izmaritleri kül tablasına büyük bir şiddetle bastırıyordu. Artık bu işe olup bitmiş gözüyle bakıyor, dünyaya parmak ısırtacak işlerin arifesinde olduğunu duyuyordu. Yalnız bu toplantının başında Mustafa Kemal'in gözünden kaçmış ufak bir olay geçmişti. İttihat ve Terakki'nin en namuslu adamlarından İsmail Can Bolat Bey, Rauf Bey'le salona girdiğinde birdenbire duraksamış ve yüzü sapsarı kesilmişti. Mustafa Kemal'in karşısında İttihat ve Terakki'nin en tehlikeli komitacılarından biri sayılan Kara Kemal Bey oturuyor ve gizli bir konuşmanın bütün mimikleri yüzünde görüldüğü halde pos bıyıklarıyla oynuyordu. İsmail Can Bolat Bey bu baş başa konuşmanın içinde büyük bir tehlike sezmişçesine Rauf Bey'in mavi gözlerine anlamlı bir bakış fırlatmış ve hiçbir şey olmamış gibi gidip her ikisinin de elini sıktıktan sonra bir sandalyeye ilişivermişti. Toplantının sonuna dek gerek İsmail Can Bolat Bey gerekse Rauf Bey diken üzerinde oturmuşlardı. Çünkü Kara Kemal her ikisi içinde son derece tehlikeli bir adamdı. Mustafa Kemal'in onunla gizlice konuşması onları adam akıllı şaşırtmıştı. Onlar yerlerine oturunca Kara Kemal Bey yerinden doğrulmuş, hepsinin ellerini sıkarak çıkıp gitmişti. Artık kalkmışlardı. Akşam karanlığıyla beraber dağılacaklardı. Mustafa Kemal komite arkadaşlarının gözlerinde okuduğu azim ve cesaretten çok heyecana gelmiş, salonu arşınlayıp duruyordu. Kaç zamandır üzerinde durdukları bir ihtilal komitesi işini en sonra bugün gerçekleştirebilmişlerdi. Şu var ki tam herkes ayrılıp gideceği sırada dört komiteciden biri olan İsmail Can Bolat Bey süklüm püklüm ötekilere ve daha çok Mustafa Kemal'e döndü. Arkadaşlar dedi. Ben çok düşündüm. Namusumla söz veririm ki sırrınız gizli kalacaktır. Fakat komitede çalışmayacağım artık. Beni mazur görün. Benim yapamayacağım iş bu. Öbür üç komiteci şaşkın şaşkın birbirlerinin yüzüne baktılar. Mustafa Kemal, yani ne demek istiyorsun? Başarıdan emin değil misin? Diye sordu. Hayır, böyle bir şey düşünmedim. Fakat ihtilalciler muvaffak olsalar bile birçok tehlike karşısındadırlar. Bunu da kabul etmelidirler. İşte o zaman ben ve benim gibiler sizin kararlarınızı tatbik etmek üzere iktidara gelecek ihtiyat namzetleri oluruz. Bu işin Kara Kemal yüzünden olduğunu belki de ölünceye dek anlayamayacak olan Mustafa Kemal, şimşek gibi bir karar vermenin gerektiğini anlamıştı. Fethi Bey'le çabucak bakışarak gözleriyle konuşup anlaştılar ve hemen, "Beyefendinin iştirak etmeyeceği bir teşebbüs makul de olabilir. Onun için cemiyeti hemen feshetmeliyiz." dedi. Hemen oracıkta ihtilal komitesini dağıttılar. Can Bolat Bey tekrar tekrar özür dileyerek çekilip gitti. Arkasından üç kişilik ihtilal komitesi yeniden kuruluverdi. İşte bu olaydır ki Mustafa Kemal'e İstanbul'un içinde temelli bir iş yapılamayacağı üzerinde tam bir fikir vermişti. Dört ihtilalciden birinin çekilip gitmesi ona çok daha tetikte olmanın gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştı. Kritik günler yaklaştıkça Mustafa Kemal çok dişine vurduğu eski güvenilir silah arkadaşlarına daha çok bel bağlıyordu. Bu sayılı arkadaş grubu içinde son derece gizli konuştuğu bir arkadaşı da Müşir Ahmet İzzet Paşa'nın eski müsteşarı ve şimdi istihbaratı Sulhiye Komisyonu'nda askeri mütehassıs olan Kurmay Albay İsmet Bey'di. İsmet Bey onun ta okuldan beri tanıdığı ve karakterine çok bel bağladığı arkadaşlarındandı. O Erkan-ı Harbiye'nin 3. sınıfındayken İsmet Bey 2. sınıfındaydı. Savaş meydanlarında da iki arkadaşın kaderi onları birbirine yakın bulundurmuştu. 22 yaşında Erkan'ı harp yüzbaşısı çıkan bu esmer büyük başlı zayıf ve kemikli genç adam da Mustafa Kemal gibi her yerde ve her zaman zekasını göstermiş ve ihtilalci davranışların en ucunda yer almıştı. O okuldan çıktıktan tam 5 yıl sonra Selanik'te ihtilalci Mustafa Kemal'le yine buluşmuş ve ihtilal fikirleri üzerinde sımsıkı bir birlik kurmuşlardı. Orada toplanmış olan İttihat ve Terakki Kongresi'nde İsmet Bey, Edirne delegesi olarak bulunuyordu. Bu kongrede iki kafadar ömürlerinin sonuna dek bir fikri beraberce savunmuşlardı. Ordunun siyasete karışmaması, kongrede bir fikri savunan da ne yazık ki sadece ikisi olmuştu. İsmet Bey salt bu fikri kendi üzerinde uygulamak amacıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden çekilmişti. Golds Paşa manevralardan gösterdiği parlak zeka eserleri üzerine Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Müşir Ahmet İzzet Paşa'ya onu anlatmak için şöyle demişti. Mareşal, Edirne'de bir yıldız doğuyor. Doğu cephesinde 2. Ordu Kumandanı Ahmet İzzet Paşa hastalanmıştı. 2. Ordu Kumandanlığına vekaleten Mustafa Kemal Paşa getirilmişti. Palu civarında Sekerat köyündeki kumandanlık karargahında bu iki arkadaş yine buluşmuştu. İzzet Paşa'nın Erkan-ı Harbiye reisi olan Miralay İsmet Bey bu kez de eski arkadaşı ve dostu Mustafa Kemal'in Erkan-ı Harbiye reisi oluvermişti. Bu doğunun insana soluk aldırmayan kara kışı iki arkadaşı birbirine daha çok yaklaştırmış ve ısındırmıştı. Bir gün Mustafa Kemal askeri doktor İbrahim Talip Bey'e İsmet Bey'in arkasından bakarak şöyle demek ihtiyacını duymuştu. İşte Erkan-ı Harbiye Umumiye reisi olacak büyük bir asker. Kader bu iki arkadaşı korkunç trajediler geçmekte olan Arabistan cephesinde de birleştirmişti. Mustafa Kemal 7. Ordu Kumandanı olmuş, 20. Kolordu Kumandanı İsmet Bey de bu ordunun 3. Kolordu Kumandanlığına getirilmişti. Halep'te yan yana gelen bu iki işlek kafa Osmanlı İmparatorluğu'nun artık hem içeriden hem de dışarıdan çökmekte olduğunu görmüş ve anlamıştı. Türk ordusu Arabistan çölünü Lavrens'in gözleri yalnız altın hırsıyla parlayan Araplarıyla artık savaştan bıkmış usanmış olan İngiliz askerlerini bırakarak disiplinli bir halde çekilmişti. Mustafa Kemal ordu kumandanı olduğundan İsmet Bey'den daha önce gelip Havran kasabasının bir köy kulübesinde karargah kurmuştu. Nablus mutasarrıfı ile karşı karşıya oturuyor ve her an korkunç haberler bekliyorlardı. Mustafa Kemal çok efkarlıydı. Mutasarrıf Faik Bey ona, "Paşam, hiç mi ümit yok?" diye sormuştu. "Bütün şartlar öyle." Efkarını üst üste içtiği sigara dumanlarıyla boğmaya çalışan Mustafa Kemal boşluğa doğru şöyle konuşmuştu. "Yalnız kendisi kurtulsun yeter. Tek başına orduya bedeldir." Mustafa Kemal'in kurtulmasını beklediği ve yolunu gözlediği adam Albay İsmet Paşa'dan başkası değildi. Elşak tepelerindeki düşman çemberini yararak Şeria Irmağı'nı kolordusu ile geçip gelen İsmet Bey. Yani aynı Nablus mutasarrıfı Faik Bey bir iki gün sonra yemek arasında İsmet Bey'e "Demek harbin son günleri geldi öyle mi beyefendi?" diye sormuştu. "Evet, harbin de Osmanlı İmparatorluğu'nun da." "Peki sonra ne olacak?" "Sonrası Anadolu içlerine çekilip yeniden savaşa başlayacağız." "Anadolu içlerinde yeniden bir harbe başlamak mı?" "Evet, bir millet harbine." "Peki bu büyük hareket için aklınıza gelen ilk at hangisidir?" "Mustafa Kemal." Faik Bey 3 gün önce Mustafa Kemal'den İsmet Bey için işittiği sözlerle bunları karşılaştırınca bu birbirine inanmış iki insan mutlaka bir şeyler yapacaklar diye düşünmüştü. Mustafa Kemal İsmet'in kendi hakkındaki bütün bu güzel inanışı ve düşüncelerini yakından biliyordu. İşte bu iki kafadarın düşündüğü gibi savaş koskoca bir trajedi olarak sona ermiş ve bırakışma olmuştu. Bırakışma Mustafa Kemal ile İsmet Bey'i Halep şehrinin göbeğindeki Büyük Baron Oteli'nde bulmuştu. 7. Ordu karargahını Mustafa Kemal burada kurmuştu. İstanbul'da Talat Paşa kabinesi devrilmiş, onun yerine harbe girmemiz için en baştan boşuna direnmiş olan Müşir Ahmet İzzet Paşa sadrazam olmuştur. Bu habere Mustafa Kemal de İsmet Bey de çok sevinmişti. Hiç olmazsa onunla yakından tanışıyorlardı. Eski silah arkadaşlıkları vardı. Belki onunla bir şeyler yapabilmenin çareleri araştırılabilirdi. Müşir Ahmet İzzet Paşa'nın sadaret koltuğuna oturur oturmaz tellediği bir telgraf İsmet Bey'i Baron Oteli'nde gelip bulmuş ve onu heyecana getirmişti. Mustafa Kemal de onun kadar heyecanlanmıştı. İzzet Paşa'nın İsmet Bey'i çok önemli bir mevkiye getireceği belliydi. Ne var ki cephelerde çok şey görmüş olan bu genç ve tecrübeli asker İstanbul'daki sandalyeleri artık bir trotil lağımının üzerine oturmak gibi tehlikeli ve faydasız görüyordu. Bütün bir gün Mustafa Kemal'le baş başa verip konuştular, candan dertleştiler. En sonra bu teklifi kabul etmenin gerekli olduğunda karar kıldılar. Gelecek üzerine kafalarında hazırladıkları projeler ikisini de yeniden iki dinamik insan haline getirmişti. Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığı'nın kendisine verilmesini İzzet Paşa ile Vahidettin'e telgrafla bildirirken İsmet Bey de eski bir otomobille İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. 24 Ekim 1918'de Harbiye Nazırlığı Müsteşarlık Sandalyesine oturmuş olan İsmet Bey durumu telgrafla Mustafa Kemal'e bildirmişti. Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığı sandalyesi boş olduğu ve İzzet Paşa'nın üzerinde ek bir yük olarak görüldüğü için bunun mutlaka kendisine verileceği kanısındaydı. Şundan ki gerek Vahidettin gerekse Müşir İzzet Paşa onun değerini ve gücünü yakından bilen en yüksek mevkide iki insandı. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in bütün umudu boşa çıkmıştı. Yalnız hiç olmazsa Albay İsmet Bey'in müsteşarlık sandalyesi ilerisi için önemli bir kilit noktasıydı. Bu stratejik noktadan yararlanabilmenin çarelerini düşünmeliydi. İşte Mustafa Kemal'in Şişli'deki Madame Kasapyan'ın evinde ihtilalcılık çalışmalarından başka bir şey düşünmediği sıralarda İsmet Bey hala Harbiye Nazırlığı İstihbaratı Sulhiye Komisyonu'nda çalışmakta ve Osmanlı ordusunun tasfiyesiyle uğraşmaktaydı. Bu yüzden de Mustafa Kemal İsmet Bey ile çok ihtiyatlı konuşuyor, ileride çok gerekecek bu olanağı, bu stratejik noktayı körletmemeyi düşünüyordu. Mustafa Kemal artık kendi kendine gizli bir karar vermişti. Bunu kutsal bir sır gibi içinde saklıyordu. İşte bu sırrı açtığı nadir arkadaşlarından biri de hala Harbiye Nezaretinde çalışan İsmet Bey'di. Son ihtilal komitesi de fos çıkınca bu kararı vermek zorunda kalmıştı. En yakın arkadaşlarının desteğinden yoksun olarak bir serüvene atılmak onun kıratında bir adamın yapamayacağı bir işti. Sonra bu arkadaşlarıyla ta gençlik günlerinden beri ihtilal ve mutlu bir Türkiye düşleri görmüşlerdi. Bir kez kendisi bayrak gibi atılırsa arkasından nice yığınların sökün edeceğini biliyordu. Günün birinde ama tam gerekli ve uygun bir günde İstanbul'dan birdenbire uzaklaşıp kaybolmak, basit bir tertiple Anadolu içine girmek, bir süre atsız sansız çalıştıktan sonra ortaya çıkıp yani huruç edip bütün Türk milletine felakete haber vermek istiyordu. Mustafa Kemal bu kararı verdikten sonra da irili ufaklı önemli önemsiz bağlantılarını sürdürmüş ve bir çıkar yol bulmak umudu ile didinip durmuştu. Mustafa Kemal bir gün yine görüşmek üzere İsmet Bey'i Şişli'deki evine çağırdı. İsmet Bey'in Süleymaniye'deki evi müteassıp bir Türk mahallesinde bulunuyordu. Oraya girip çıkanlar çok çabuk göze batıyordu. Mustafa Kemal'in evi bu görüşmeler için daha elverişliydi. Bu kalabalık kozmopolit semtte insan ne denli önemli bir kişi olursa olsun bu hayhuy içinde yitip gidiyor, kolayca silinebiliyordu. Bundan dolayı Mustafa Kemal İsmet Bey'i kendi evine çağırmıştı. Yoksa sevdiklerinin evlerine rütbe, kıdem ve yaş ayırt etmeksizin gitmeyi bir sorun saymıyordu. İsmet Bey Harbiye Nazırlığındaki odasından evine uğrayıp haber bıraktıktan sonra Şişli'deki eve uğradı. İsmet Bey biliyordu ki Mustafa Kemal en tüpüften şeyler için yanına arkadaş çağırmazdı. Herhalde önemli bir şey vardı ama acaba neydi? İsmet Bey içeri girdiğinde sivil giyinmiş olan Mustafa Kemal onu candan karşıladı ve elini sırtına koyarak sağdaki merdivenlerden yukarıdaki salona çıkardı. Onu ortadaki büyük masanın başındaki iskemlelerden birine çökertti. Kendisi de karşısında oturdu. İsmet Bey'in zeka kıvılcımları saçan kapkara gözleri Mustafa Kemal'in dostluk ve içtenlik dolu gözlerinin keskin mavisine eski alışkanlıkla kolayca dalmıştı. Yine ne var diye soran İsmet Bey'e Mustafa Kemal de bir soruyla karşılık verdi. Sende ne haber? Tahmin edeceğin gibi. Şuradan bana bir Türkiye haritası alıp masaya açar mısın? Üzerinde konuşacağım. İsmet Bey köşeden bir harita alıp masanın üzerine yaydı. Haritayı açıp masanın üzerine yayan İsmet Bey tıpkı bir cephedeymiş gibi ciddi bir davranışla cebinden her zaman yanından eksik etmediği pergeli çıkararak ölçmeye hazırlandı. Mustafa Kemal bunun üzerine güldü ve şaka olarak henüz pergellik bir şey yok dedi. İlk önce biraz pergelsiz konuşalım. İsmet Bey çok meraklanmıştı. Ne yapacaksınız Allah aşkına diye sordu. Mustafa Kemal arkadaşının gözlerinin içine bakarak mesela dedi. Hiçbir sıfat ve selahiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtulma çarelerini aramak için en müsait zamanda beni bu mıntıkaya götürecek en kolay yol hangisi olabilir? İkisinin de gözleri haritanın üzerinde geziniyordu. Karış karış gezdikleri ve iç yüzünü çok yakından bildikleri mübarek Anadolu toprakları küçülmüş, küçülmüş gelip masanın üzerine ve gözlerinin önüne serilmişti. Evet, bütün kurtuluş umudu oradaydı. Bunun Türk ordusunun bu iki genç başı Arabistan cephesinde içinde çırpındıkları korkunç günlerden beri biliyor ve birbirlerine sık sık söylüyorlardı. Artık düşüncenin aksiyon haline geleceği günler gelip çatmıştı. Bütün ihanetler, düşmanlıklar, alçaklıklar bu mübarek topraklara gömülecek ve orada ancak gübre ödevi görecekti. İkisinin kafasından da şu anda düşünceler yıldırım hızıyla geçiyordu. İsmet Bey haritadan başını kaldırarak "Karar verdin mi?" diye sordu. Mustafa Kemal elindeki izmariti şiddetle kül tablasına bastırarak ezdi. "Şimdilik bundan bahsetmeyelim," dedi. "Bana memleketi, milleti ve orduyu anlayıp bilen, vaziyeti yakından gören, tehlikeden şüphesi olmayan bir arkadaş gibi cevap ver." İsmet Bey derin derin düşünmeye başladı. O düşüne dursun Mustafa Kemal salonda başı öne eğik aşağı yukarı dolaşıp duruyordu. İsmet Bey en sonra haritadan başını kaldırdı. Dediğin şey üzerinde düşündüm dedi ve bunu söylerken de ayağa kalktı. Ey! Yollar çok, mantakalar çok. Bu sırada Emir Er'i içeri girerek ziyaretçilerin geldiğini haber verdi. İkisi de masadaki haritayı kaldırmayı aklından geçirdi. Ne var ki hiçbiri bunu yapmaya vakit bulamadı. Emir Er'i çıkarken şevkiyatçı Ali Rıza Bey, İskeçeli Arif Bey ile gülerek içeri girmişti. İskeçeli Arif Bey, Bulgarların Batı Trakya'da Türklere yaptığı korkunç zulümlerin önüne geçmek için İttihat ve Terakki'ce oraya gönderilmişti. O da Batı Trakya'da Bulgarlar çarpışan teşkilatı mahsusa çete reislerinden biriydi. Manastırlı Hüsrev Sami, Çerkes Ethem, ağabeyleri Reşit ve Tevfik, Kuşçubaşı Zade Eşref ve kardeşi Hacı Sami, Sapancalı Hakkı Topçu, İhsan ve bunlara benzer daha birçok gözü pek yiğit subay, Batı Trakya'nın Türk halkını korumak üzere kanlı savaşlar vermişlerdi. İşte İskeçeli Arif Bey bu Batı Trakya çalışmalarının başında bulunmuştu. Sevkiyatçı Ali Rıza Bey adıyla tanınan Rıza Bey ise eski İttihatçılardandı. Talat ve Enver Paşalar İttihat ve Terakki'yi görünüşte dağıttıktan sonra illegale geçirmişler ve bu partiyi bir yeraltı teşkilatı ve ileriki çalışmalara bir destek olarak hazırlamak istemişlerdi. Rıza Bey bu teşkilatın içindeydi. Çok da kulağı delik bir adamdı. Mustafa Kemal önem vermez gibi bu sorunlar üzerinde onu deşiyor ve ileride Enver Paşa'nın neler yapmak niyetinde olduğunu öğrenmek istiyordu. Bütün öğrenmek istediklerini de hemen hemen öğrenmiş gibiydi. Öyle ince hesapları vardı ki ileriki çalışmalarında karşısına dikilecek bütün engelleri şimdiden bölmeye çalışıyor ve onlar için yine şimdiden karşı tedbirler düşünüyordu. Ne var ki Mustafa Kemal bu her günkü yaşayışına karışmış arkadaşlarına içindeki sır kutusundan hiçbir şey sızdırmış değildi. Onların gelişini anlayınca masanın üstündeki haritayı kaldırmak isteyişi de bundandı. Yeni gelenler de birer sandalyeye ve koltuğa yerleştiler. Biraz sonra Zübeyde Hanım'ın eski evlatlığı Vasfiye kahvelerini getirdi. Her gelen ziyaretçiye kapıyı Makbule Hanım açıyor, gelenlerin tehlikeli insanlar olup olmadığını gözden geçiriyordu. Bu bir ihtiyat tedbiriydi. Mustafa Kemal, Madam Kasapya'nın evini tuttuktan bir süre sonra akaretlerdeki annesiyle kız kardeşini de getirmiş, en üst kata yerleştirmişti. Şundan ki, veremin yavaş yavaş erittiği annesi hadden aşırı duygulu bir kadındı. Biricik oğlundan uzak duramıyordu. Yalnız bu ev ötekinden çok büyük olduğundan, Mustafa Kemal öbür yandan olduğu kadar burada ev dırıltılarından tedirgin olmuyordu. Ev halkı üst katta oturuyor, o da arkadaşlarıyla ve gelip gidenleriyle orta kattaki salonda görüşüp konuşuyordu. Konuklar geç vakitlere kadar oturdular. İsmet Bey meraktan çatlıyordu. En sonra yine ikisi baş başa kalmıştı. İsmet Bey, ne yapacağını bana ne zaman söyleyeceksin diye sordu. Zamanında. Mustafa Kemal kararını çoktan vermişti. Ne var ki bu kararı uygulamak zamanı henüz gelmemişti. Bu ağır kararı verdikten sonra yapılacak işi her yanından inceliyor ve bunda sonradan başarısızlığa sebep olacak hiçbir kuşku payı bırakmak istemiyordu. Bu karar onca büyük kesin bir taarruz kararı gibiydi. Bunda en küçük belkilere bile düşünmeden ortaya atılmak korkunç felaketlere sebep olmaktan başka işe yaramazdı. Evet, Mustafa Kemal büyük bir taarruza hazırlanıyordu. Bundan yalnız birkaç kişinin haberi vardı. Taarruzun ne zaman başlayacağını da yalnız o bilebilirdi. Mustafa Kemal vaktini fikir hazırlıklarıyla doldurmaya çalışıyordu. Ona göre fikir hazırlıkları seferberlikte asker toplamak için olduğu gibi davul zurna ile olamazdı. Fikir hazırlıklarında alçak gönüllüce çalışmak, kendini silmek, karşısındakine içten bir kanı vermek gerekirdi. İsmet Bey müsaade alıp gittiğinde Mustafa Kemal pencereyi açıp caddeye baktı. İstanbul susmuştu. Kaldırımlara ince bir güz yağmuru çiseliyor ve ara sıra yaya kaldırımlarda elleri coplu ya da silahlı düşman devriyeleri görünüyordu. Kolonel Roletto'nun balosu. Mustafa Kemal zemin katında kapıdan girilince sağ yana düşen küçük odayı kendine çalışma odası olarak ayırmıştı. Duvarda storlu bir dolap vardı ki içinde bütün eski savaş planları ve askerlik kitapları bulunuyordu. Burada düşünceleriyle baş başa kaldığı saatlerde Büyük Şişli Caddesi'ne bakan dar ve yüksek pencerelerden kuşkulu kuşkulu gelip geçen yolcuları, caddenin karşısına sıralanmış evlerin pencerelerini, bu evlere girip çıkanları seyrederek incelemeye çalışıyordu. Artık kendisini yeraltı çalışmalarının içinde bulduğundan tehlikenin de günden güne büyüdüğünü ve kendine yaklaştığını apaçık görüyordu. Madam Kasapyan'dan kiraladığı bu kocaman eve girip çıkanların çokluğu ve özelliği de bu tehlikenin çoğalmasına yardım ediyordu. Sözüm ona, bu tehlikeyi azaltmak için gelip gidenler elden geldiğince gizlenerek hareket ediyorlardı. Ne var ki bu netameli zamanlarda yurtseverlerin düşmanları öyle çok ve öyle çeşitliydi ki insan birinin gözünden kaçsa ister istemez bir başkasının gözüne çarpıyordu. İşte bu tehlike duygusunun etkisindeydiler ki Mustafa Kemal komşu evlerde kendisi için kurulması mümkün gözetleme yuvalarını ve pusuları meydana çıkarmak umudu ile bütün dikkatini harcıyordu. İkinci Abdülhamid'in nazırlarından Ethem Paşa'nın konağı tam karşıya düşüyordu. Bu koskoca yapının karşıda bulunması bir şey değildi. Ne var ki bu konakta İtalyan işgal kumandanı Kolonel Roletto'nun karargah kurmuş olması önemliydi. Akaretlerdeki annesinin evine baskın yapılmasını emreden kumandan bu idi ve bu baskının anlamını da henüz anlamış değildi. İtalyan işgal birlikleri mütecaviz olmayan yumuşak birliklerdi. Bulup bulup da onun evine saldırmaları gerçekten bir bilmeceydi. Akaretler gibi uzakça bir yerde kendisiyle ilgilenmiş olan bu kumandanlık şimdi de kendisiyle pekala ilgilenebilirdi ve bir düşmanın ilgisi de her zaman tehlikeli olmak gerekirdi. İşte günler bu kaygılarla yuvarlanıp gide dursun, Mustafa Kemal'in düşmanı cephede tarasut eder gibi dikkatten yılmayan gözleri günün birinde bu karargahta bir hareket, bir canlılık görmüştü. Hemen el altından bunun ne demek olduğunu anlamak için adamlarını harekete geçirmiş ve kımıldanışın bir balo hazırlığıyla ilgili olduğunu anlamıştı. Cephe cephe kendisiyle birlikte gezmiş olan eski vefalı yaveri Cevat Abbas, çabucak Kolonel Roletto'nun bir iki gün içinde bir balo vermek üzere olduğu haberini kulağına iletince, Mustafa Kemal bu sefer de başka bir meraka kapılmıştı. Acaba bu baloya kendisiyle konuşan kimselerden de gidenler olacak mıydı? Ya da bu baloya tanınmışlardan kimler çağrılmıştı ve baloda ne gibi rezaletler olacaktı? Bu kafasını kurcalayan soruları cevaplandırmak ilkin bir memleket sorunuydu. İkinci olarak da kendi kişisel güvenliği ile ilgiliydi. Acaba bu baloya herhangi bir tanıdık gönderilebilir ve orada neler geçtiği bu yoldan öğrenilebilir miydi? Ne dersin Cevat? Bu baloya bir davetsiz misafir göndersek nasıl olur? Hiç de fena olmaz ama kimi gönderebilirsiniz? Karşı konağın kapısından girip çıkan İtalyan asker ve subaylarını dikkatle izleyen Mustafa Kemal, gümüş tabakasından bir sigara alarak dibini birkaç kez tabakasına vurdu ve Cevat Abbas'ın çaktığı kibritle yakarken parlayan gözleriyle ''Buldum Cevat, buldum'' dedi. ''Bu baloya bir prenses gönderirsek hiç kimse kuşkulanmaz ve sonra kadın orada saygıyla da karşılanır.'' ''Kimdir bulduğunuz paşam?'' ''Tanırsın, Prenses Mevhibe Celaleddin.'' İkinci Abdülhamit'in kız kardeşinin kızı, şu kaderin işine bak ki vaktiyle yıktığımız bir kanlı saltanatın genç kuşaklarıyla aynı dava çevresinde işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Her neyse, sen şimdi hemen git, prensese çabuk kendisini çağırdığımı söyle, buraya gelsin. Tanıdığım kadınlar içinde o bu iş için biçilmiş kaftandır. Geniş omuzlu, buğday benizli, tığ gibi genç bir subay olan yaver Cevat Abbas, emri yerine getirmek üzere çıkıp gitti. 15. ayrımın sonu, sayfa 239.